Ayrım 11.
Bir kutu ki içinde tavla zarları şeklinde fakat oldukça büyük mikaplar, küpler var. Bu mikapların altışar tarafına altı levhanın, resmin kesilmiş parçaları yapıştırılmış, mikaplara altı suretle tanzim etmeli, düzenlemeli ki o altı levha hasıl olsun. Ahmet Cemil şu güzel oyuncağı zihnen kendi kendisine tasvir ediyordu. Fakat bunu nerede bulacak? Muzaffer Bey'e Paris'ten gelmiş. Her uğradığı dükkana böyle üç satırlık tarif ile mi soracak? Yemek yediler. Artık öteden beriden bahsediyorlardı. Bir aralık Hüseyin Nazmi dedi ki, "Eserini bitirirsen sana burada bir ziyafet vereyim. İstediğin adamları davet et. Neşretmeden, yayınlamadan evvel bir kere kendin okursun." Ahmet Cemil, "Teşekkür ederim," dedi. Sonra kameriyenin ortasından sarkan fenerlerin delikli kaidesinden, ayaklığından, yemek tepsisinin beyaz örtüsüne dökülen oynak ziyaya, ışığa dalarak, "Kim bilir ne zaman," dedi. Ahmet Cemil'in güya bu sualine cevap veriyormuş gibi köşkün yukarıdan, panjurları açık bir odasından bir gürültü koptu. Hüseyin Nazmi dedi ki, "Lamia sana gösteriş yapıyor. Güya piyano çalacak. Haydi yanına çıkalım da seni barıştırayım." Merdivenlerden yavaş yavaş çıktılar. Odaya evvela Hüseyin Nazmi girdi. Lamia dadısıyla beraberdi. Hüseyin Nazmi'nin bir işareti üzerine dadı çekildi. "Nereye gidiyorsun dadı?" "Biz geleceğiz. Sen o gürültüyü bırak da bize bildiğin parçalardan çal." Lamia hırçın çocuklara mahsus bir hareketle döndü. "Mümkün değil," dedi. Sonra yuvarlak iskemlesinden atladı. Siyah saçlarla dalgalanan küçücük başını uzattı. Piyanosunun iki tarafındaki mumları söndürdü. Kapağı çekip kapıyordu. Ahmet Cemil yetişti. O vakit Lamia'ya yalvardılar. "Bu kadar naz neye iyi? Zaten onlar ne kadar çalabileceğini bilmiyorlar mı? Utanmakta ne mana var? Ağabeyinin yanında her vakit çalmıyor mu? Yabancı olarak bir Ahmet Cemil var. O da şöyle bir tarafa çekilir. Odanın en uzak bir tarafına gitsin. İşte şurada pencerenin kenarına otursun. Hatta gözünü çevirip bakmasın. İstinanın, çekingenliğin. Bu derecesi de fazla. Haydi bakalım büyük sanatkar iskemlesine geçsin. İşte mumları yakıyoruz. Öğrendiğin parçalar bunlar değil mi? Kendin istediğini çal. Ben de senin yanında yaprakları çevireyim. Haydi işte gönlün oluyor. Öyle somurtmaya çalışma. Bak bak gülüyorsun." Lamia evvela Hüseyin Nazmi ile Ahmet Cemil'in arasında ince kaşları çatılmış, soluk kırmızı dudakları bükülmüş, gözleri yere dikilmiş, omuzlarının küçücük hareketleriyle, başının hafif silkintileriyle reddediyor. Mütemadiyen "Utanırım, utanırım," diyordu. Sonra yavaş yavaş kaşlarının gerginliğine gevşeklik, dudaklarına hafif bir tebessüm, gözlerine bir teslimiyet, güven gelmeye başladı. Omuzları başı bir dakika evvelki red ifadesinin şiddetini kaybetti. Nihayet dudakları deminden beri açılmak isteyen tebessümle tezehür etti. Çiçeklendi. Artık Hüseyin Nazmi'nin kendisini çekip iskemleye doğru götüren koluna hiç mukavemet etmedi. Karşı çıkmadı. Oturdu. Sonra gülerek Ahmet Cemil'e baktı. "Siz ta oraya, şu açık pencerenin yanına oturacaksınız. Bu tarafa hiç bakmayacaksınız, anladınız mı? Hiç," dedi. Küçücük parmağıyla şu mütehakkim, despotça, emri teyit etti, kuvvetlendirdi. Pencereyi gösterdi. Ahmet Cemil, "İşte gidiyorum," dedi. "Ben oradan gökleri seyrederim, olmaz mı? Beni dışarıda farz et, varsay." Cümlesinin sonunu tasihen, düzelterek tekrar etti. "Farz ediniz. Düşünmeksizin yarın bir genç kız sıfatına girecek, hatta bugün girmiş bile denecek olan şu çocuğa artık müfret, tekillik, hitabını ayıp bulmuş, senelerden beri devam eden tekellüften arı bir itiyada hatime vermek, gösterişten uzak bir alışkanlığa son vermek, lazım geleceğine şu dakikada hüküm vermişti. Lamia dudaklarının arasından hafif bir istihza alay ile "Farz ediniz," diye mırıldanıyordu. Lamia'nın musiki mecmuası, repertuarı, piyanoya her yeni başlayan çocuklara muallimlerin tertip ettikleri, öğretmenlerin düzenledikleri, hemen daima az çok yek diğerine, diğerlerine benzeyen neşayitten ibaretti. Müziklerden oluşuyordu. Bir genç kızın duası, aşk serzenişleri, Carnavale di Venezia'dan sade bir ariyete. Ariyete, hafif opera ve kontatlarda rastlanan sevimli karakterlerde fakat bir arya gibi işlenmiş küçük melodi. Lamia evvela piyanosunun başına mütereddit, kararsızca oturdu. Yapamamak korkusundan mütevellit bir heyecan kalbini sıkıyor, gözlerini bulandırıyordu. Kardeşinin açıverdiği bir yaprağı görmeyerek fakat ezber çalmıyormuş gibi gözlerini de ayırmak istemeyerek sekizliklere yetişemeyen ellerini fil dişilerinin üzerine bıraktı. Parmakları titriyor, dişlere korkak bir temas ile dokunuyordu. Karşısında işaretler gözlerinin önünden iki taraftan titreyen mumların ziyasıyla bir alay acayip gölgeler gibi bulutlanarak geçiyor. Sanki şu küçük titrek parmaklar dişlere dokundukça bir musiki nefası, esintisi kalkarak o siyah işaretleri üfürüyor, kağıdın üzerinden püskürterek uçuruyordu. Lamia şimdi ellerini hatırasına teslim ederek bırakıvermişti. Ahmet Cemil'in orada bulunmasından gelen bir mahcubiyet, utanış, hatta düşünmeye müsaade etmiyordu. Denebilirdi ki yalnız parmakları düşünüyor, tahattür eğiliyor, hatırlıyor. Ve mihaniki, mekanik bir hareketle hatıralarını dişlere naklediyordu, aktarıyordu. Fakat çaldıkça metanet, güven gelmeye başladı. Ahmet Cemil orada pencerenin yanında gecenin hafif rüzgarıyla başlarını sallayan korkunç eyyulalar, hayaller gibi yer yer zulmetler, karanlıklar, içinde hareket eden ağaçlara dalmış, sakit, sessiz duruyordu. Sanki orada değildi. Lamia artık onun mevcut olduğunu yavaş yavaş unutmaya başladı. Yapraklar döndükçe gözlerinden o bulut kalkıyor, fikri bulanıklıktan sıyrılıyor, parmakları kuvvet buluyor, şimdi taşlara daha emniyetle dokunuyordu. Ahmet Cemil, o da Lamia'yı unutmuş idi. Şimdi nerede bulunduğundan bile haberi yoktu. Şimdi gözlerinin önünde, ötede beride bacaları, çatıları yükselen köşklerin, bahçelerin, duvarların parmaklıkları arasında irili ufaklı, küme küme, şurada burada karanlıklar içinde birbirine sarılan, öpüşen yahut uzaktan uzağa başlarıyla kollarıyla birbirlerine selamlar gönderen ağaçların, sanki karanlıkları yerinden oynatarak bir beşik içinde sallayan rüzgar ile canlanarak, harekete gelerek şu siyah gece zemini içinde titreyen bu siyah levhanın, bütün bu titrek gölgelerin şiirini temaşaya mevkuf olmuş, seyredalmış, duruyordu. Bu temaşada derin müpem, belirsiz, bir şiir hissediyordu ki sakit. Bir şiir ki lisanı yok, belagati, sanatsal güzelliği, yalnız işte şu siyah titremeden ibaret. Sema, gökyüzü, bu siyah levhanın üzerinde, ötesinde berisinde beyaz münevver, ışıklı, pullar serpilmiş. Ara sıra muhtelif noktalarında uçan beyaz tüller harekete gelmiş, sırma işlenmiş bir örtü gibi eteklerini görülmez ufuklara salıvermiş, zulmetlerin sevda dolu göğsüne döküvermiş idi. Şurada mai, mavi ve siyah, yukarıda ve aşağıda birer levhanın bir garam visaliyle, sevda kavuşmasıyla kucaklaştığını gördü. Lamia'nın musikisi o müptedi ilk, tereddütleriyle piyanonun dişlerinden koparılmış nameler, ezgiler kulaklarını tırmalıyordu. O olmasa belki şu levhanın ruhunu daha iyi anlayacak. Başını çevirdi, Hüseyin Nazmi ayakta bir eli yaprakların yanında çevirmeye müheyya, hazır. Bir vaziyetle duruyor. Lamia parçanın hareketine tebaiyetle uyarak, küçük başı hafif hareketlerle sallanarak henüz vüsat bulmamış, genişlememiş, omuzları dirseklerinin inip çıkmasıyla hem ahenk, uyumlu olarak, yüksek iskemlesinden yere zor yetişen ayakları, uzun konçlu düğmeli zarif patincikler içinde mini mini ayakçıkları birbiri üstüne konmuş, öyle yarı muallakta asılmış. Yarı açık bacaklarının ucunda hafif hafif, küçük bir rüzgarın isabetiyle kendi kendisine belli belirsiz hareket eden bir salıncak nazlılığı ile sallanıyordu. Şimdi Lamia'nın ihtarını, uyarısını unutmuştu. Şimdi bu mücessem cisimleşmiş, şiire bakıyordu. Şu çocuk yarın bir genç kız olacak. İnkişafa müheyya bir gonca, açmaya hazır bir gonca ki büsbütün tezahürüne, çiçekleşmesine, yalnız bir bahar sabahı kifayet edecek, yetecek. Büyük lambanın kırmızı kalpağından yahut renginde bir ziya intişar ederek, bir ışık yayılarak bütün bu odayı alevden bir renge boyamıştı. Bu kırmızı ziya odanın ortasında, masanın etrafında ateşten bir hale teşkil ettikten, bir daire oluşturduktan sonra yavaş yavaş hafifleşerek bütün duvarlardan, eşyadan, perdelerden kayarak burada bir pembe gül uyandırıyor. Sonra ta piyanonun kenarına kadar gelerek Lamia'nın sırtını, omuzlarını, başından arkasına dökülen kıvırcık saçların dalgalarına münevver bir ihtizaz, parlak bir titreyiş içinde sarıyor, mumların sarımtırak ziyasıyla titreşe titreşe öpüştükten sonra sönüyordu. Bu gül ziyası içinde şimdi Lamia onun gözünde sihirli bir inkişaf, gelişme ile sanki büyüyor, o dar omuzlar genişliyor, şu küçük başa bir vüsat geliyor, bu küçük çocuk yükseliyor, şu naif mahluktan, zayıf varlıktan, o pembe renk içinde, bu rakik, duygulu, nameler arasında silkinerek, saçlarından ziya köpükleri serperek bir genç kız çıkıyordu. Onu sarhoş eden bu hayali kaybetmek istemeyerek gözlerini süzüyor, kirpiklerinin gölgesiyle karşısındaki levhanın ziya oyunlarını itmama çalışarak, karşısındaki manzaranın ışık oyunlarını tamamlamaya çalışarak, hayalin eksiklerini gözlerinin, hülyasının ianesiyle ikmal ederek, hayalinin yardımıyla tamamlayarak görüyor, şimdi şu çocuktan, şu incecik vücuttan uçan bir esir gibi sanki tebahur ederek, buharlaşarak, sonra yavaş yavaş tekasüf eyleyerek, yoğunlaşarak, mahsus bir şekil kesbeden, özel bir biçim kazanan, o 15 yaşındaki genç kızı görüyordu. Gözleri Lamia'yı değil, fakat işte şu gözlerinin önünde garip ve sersemlik veren bir sevda nefesiyle teneffüs ediyormuşçasına, nefes alıyormuş gibi titreyen Nazen'in hayali, o Lamia'nın vücudunu saran mütekasif esiri, yoğun maddeyi, uzun, bütün hedeften mehcur, ayrı, kalan genç hülyalarının hüsranı, acısı, kadar uzun, ciğerleri koparan bir aşk bu sesiyle, öpücüğüyle öpüyordu. Ah, bugün kim bilir nerede sevda hülyaları ile mest olan o genç kız. Eğer kendisi için öyle bir genç kız yaratılmış ise, ne zaman yolunun üstüne tesadüf edecek, çıkacak? Bana bakıyorsunuz Cemil Bey, hani ya dışarıya bakacaktınız? Önündeki mecmuanın son yaprağını çevirmiş olan Hüseyin Nazmi ilave etti. Tembihi bozmaya gelmez. Küçük hanımı kızdırırız. Şimdi bize yeni öğrendiği İspanyol havasını da çalacak. Ondan sonra bey babasının yanına gidecek. Ahmet Cemil başını çevirdi. Şimdi gözleri kamaşmıştı. Bir müddet geceye bakamadı. Sonra yavaş yavaş gözleri alışınca hayret etti. Deminki manzarada bir tebeddül, değişme vardı. Şimdi sema, gökyüzü, lacivert bir şişeden süzülen ziyaya benzeyen hafifçe bir su halinde, yarı şeffaf, ötede bir de yıldızlar, hemen hemen beyaz idi. Bacalar, çatılar, ağaçlar, demin birer siyah kütle olan bütün bu eşya şimdi parıltılı bir su ile yıkanıyor gibiydi. Ahmet Cemil'in önünde yüksek bir kayısı ağacı vardı ki, ta köşkün saçaklarını öpmeye çalışıyordu. Ağacın bir kısmı beyaz bir ateşle tutuşmuşçasına parıldıyor, yaprakların üzerinde sanki bir fıçıdan serpilmiş parça parça sütlü lemalar, ışıltılar titreşiyordu. Şimdi güya bu ağacın usaresinden, öz suyundan bir mütfesfir, fosforlu su fışkırıyormuşçasına yapraktan yaprağa koşarak birbirini tutuşturuyor, o yeşilliklere birer beyaz fenercik asılıyordu. Sonra birden ağacın bütün üst tarafı beyaz bir yangın içinde kaldı. Ahmet Cemil başını kaldırdı. İşte şu karşıki köşkün çatısının arkasında geceler ilahisi, tanrıçası, şimdi oradan görünecek. Köşkün kırmızı kiremitlerinin arkasında güya bir bürkan menfizi, yanardağ ağzı açılmış, bir nur tufanının şelaleleri taşmış idi. Başını pencerenin kenarına dayadı. Buracıkta kımıldamadan temaşa etmek istedi. İspanyol havasının şarka, doğuya, mahsus aksak vezni Cemil'in hayalhanesinde, imgeleminde, İspanyol rakkaseleri, dansçıları icat ediyor, oluşturuyor. Bunlar işte o çatının üzerinden baygın şaşasını, görkemini dökerek, Yükselen ayın karşısında parmaklarında zillerle, serpuşlarının, başlıklarının, pullarıyla, ayaklarının halhallarıyla, ayak bilezikleriyle, kollarının zincirli bilezikleriyle raks ediyorlardı, dans ediyorlardı. Hafif bir rüzgar uçuyor, bütün bu levhanın şekillerine hafif bir hareket veriyordu. Şimdi gözlerin nasip ettiği, seçtiği sema noktasından küçük beyaz bulutlar peyda oluyor, ortaya çıkıyor, rüzgarın önüne düşmüş, çılgın bir seyirle uçuşuyordu. Kırmızı kiremitlerin üzerinden bir nur çizgisi göründü, çıkıyor. Üzerinden, altından, etrafından Nazen'in hıramına, nazik yürüyüşü için, döşenen beyaz bulut kümeleri arasından bütün müdebdeb şaşası ile, deptebeli görkemiyle çıkıyordu. Ahmet Cemile şuracıktan, pencerenin şu kenarından, görünmeyen bir takım kollar zincirlerle şu ateşten kütleyi derin bir uçurumdan yavaş yavaş, uğraşa uğraşa çekiyorlarmış, yükseltiyorlarmış gibi geliyordu. Çektiler, çektiler, fakat tam köşkün üstüne gelince artık birden tevakkuf etmişler zannolundu. Birden durmuşlar sanıldı. O vakit Ahmet Cemil kendisine sırıtarak geniş bir istihza handisiyle bakan bu simanın muammasına, alaycı bir gülüşle bakan bu yüzün bilinmezliğine uzun bir nazarla baktı. Şimdi rüzgar sanki onu nazarlardan kıskanarak saklamak istiyormuşçasına şiddetini arttırmış idi. Bitmez tükenmez beyaz bulut parçalarını küçük küçük şamarlarla oraya sevk ediyor, sanki bir kamçı ile bütün ufuklardan bütün bulut kırıntılarını püskürterek oraya gönderiyordu. Bunlar hep beyaz idiler. Bazen koşa koşa, bazen ağır ağır akarak, kah çılgınca savrulan bir kar fırtınası gibi yuvarlanarak geçiyorlar, hiç arkası gelmeyecekmişçesine geçiyorlardı. Sanki semanın lacivert ipliğine erilmiş bir beyaz atlas ki, birdenbire tahrip edici bir nefesle parçalanıvermiş, kopuvermiş, ensicesi, dokuları, çözülüvermiş, havanın keyfi raks, dans ile dağılıyor, serpiliyordu. O ay metin, müteazzım, mühip, hakim ve amir bir nazarla, sağlam, büyüklük taşıyan, heybetli, egemen ve buyurgan bir bakışla, bütün şu dağınık enkaza bakıyor, sanki altında parçalanan bu bulut kırıntılarını tezyif handesiyle temaşa ediyordu. Aşağılama gülüşüyle seyrediyordu. Şimdi Ahmet Cemil'in nazarında bu ay başka bir mahiyet alıyordu. Kendi kendisine, hayır öyle değil diyordu. Bu bir pencere ki semanın şu lacivert kubbesinde açılmış, bir pencere ki içi bir nur deryası, denizi, bir ateş hazinesi. Bir pencere ki semaların öte tarafından intirak ederek, gümbür diyerek peyda oluvermiş. Sonra bu bulutlar, bunlar şu lacivert mermer kubbenin zevban etmiş, erimiş parçaları. Bunlar o ateşin, ateşten buharları ki meçhul bir ufkun derinliklerine dalıp gidiyor. Şimdi bütün bu gök duvarları çözülmeye başlayan bu safhaları, parçaları gibi çatırdaya çatırdaya kırılıp dökülecek. Lamia'nın parmakları son karar darbesini verdi. Çocuk çalacak şeyi kalmadığını anlatacak bir eda ile kardeşine baktı. Puf puf mumlar söndü. Hüseyin Nazmi Ahmet Cemil'e dedi ki, bizim küçük musiki şinasa, müzisyene alkış yok mu? Ahmet Cemil ayağa kalktı. Gülerek, alay ederek Lamia'nın karşısında eğildi. Frankvari, Avrupalılar gibi selamladı. Matmazel diye başladı. Lamia bir kahkaha ile matmazel uykuya kaçıyor dedi ve kaçtı. Ahmet Cemil Hüseyin Nazmi'ye dedi ki, artık sen de uyu, benim için yine kütüphaneye yer hazırlatmışsındır değil mi? Bana izin ver, biraz çıkıp şöyle yalnız tenha yollarda gezeceğim. Yarın sabah konuşuruz. Hüseyin Nazmi, mutlaka mehtaba karşı manzume, aya karşı şiir söylenecek dedi. Gülüştüler. Ahmet Cemil çekildi, bahçeye indi, parmaklığın kapısını açtı, dışarıya çıktı. Düşünmeye ihtiyacı vardı. Onun için arkadaşından kaçmak, sahrayı tutuşmuş bir derya içine alan mehtaba karşı hülya enginlerinde dolaşmak istiyordu. Ayaklarının altında çıtırdayan kumların üzerinden yavaş yavaş, gecenin uyku sükununu ihlalden, uyku sakinliğini bozmaktan korkarak ilerledi. Köşkün önünden geçen geniş caddeye çıktı. Şimdi ay bütün tabiata münevver bir aşk firaşı, parlak bir aşk yatağı hazırlamak istiyormuşçasına altın bir fanus, fener şeklinde duruyordu. Ona karşı yürüdü. Ah o genç kız, ona ne vakit tesadüf edecek, rastlayacak. Kimindir o küçük seyyal sima, akıcı yüz ki hülyasının aynesi, hayalinin aynası. Üzerinden zapt edilemeyen bir renkle güya bir bulut parçası altında mütemevviç, dalgalı, akıp gidiyor. O genç kız ki tanımıyor, bilmiyor, görmemiş, vücudundan vuzuh ile apaçık bir haberi yok. Fakat seviyor, bütün gençliğin sevdadan mahrum, yoksun, geçen ihtiyacıyla, bütün aşk kabiliyetinin hasretiyle seviyor. Onun ayaklarına atılmak, başını dizlerine koymak, gözlerini bir rüyasının şiirinde kaybolarak gözlerine dikmek, ellerini bütün hayatının bir teslimiyet hücceti, boyun eğiş delili gibi ellerine terk etmek, sonra hazin fakat bahtiyar, gönlü kırık fakat mesut, yavaş yavaş, katre katre sıcak yaşlarla ağlamak isterdi. Şimdi ay küçük beyaz bulutların öbür tarafında yığılmış, küme küme beyaz atlasların arasında, sanki yatağında gecikerek baygın bir sevda nigahı, bakışı ile, evet, şair efendi, o genç kız diyordu. Sonra çirkin, hain bir tebessüm açılıyor, açılıyor. Bu bir muammayı, bilmeceyi, andıran simayı bir yandan bir yana kaplıyordu. Evet şair efendi, o genç kız. Bu çehre sırıtıyor, acı bir istihza, alay ile daima sırıtıyordu. Artık ona bakmamak, hülyalarının şaşasına, o hazin sarı ziyasını serpen bu müstehzi simadan, hayallerinin görkemine, o hüzünlü sarı ışığını serpen bu alaycı yüzden gözlerini ayırmak istiyordu. Bulutlara o saatlerden beri semanın bilinmeyen uçurumlarından uçuşarak, canlanarak, ayın önünden, altından, üstünden oynaşan, kaçışan küme küme beyaz güvercin alaylarına daldı. Bunlar nereden, afakın, ufukların, hangi meçhul köşelerinden, nasıl bir hayat nefesiyle kanatlanarak şu baş döndüren seyran ile geçip gidiyorlardı? Ara sıra bir rüzgar darbesine tesadüf etmiş dumanlar gibi dağınık, bazen yüksele yüksele birdenbire patlamış bir dalga gibi serpintili, şurada beyaz bir ipek kumaş silsilesi, zinciri, şeklinde dalgalı, biraz ötede azim, çok büyük, bir kuş gibi kanatları gergin, daha sonra yine bir rüzgar darbesiyle birden değişerek, kuşlar garip canavarlara, ipek tufanları mermer sütun enkazına, dalgalar korkunç kasırgalara, dumanlar beyaz gül yığınlarına tebeddül ederek, yerini bırakarak,